Ayrım 14. Aşkı cehenneme attılar Habibe. Haşim Akten. Sayfa 196. 3 dakikalık zulüm. Karşılarında tel örgü vardı. Çocuğunu beklemeye başladı. Ne kadar da özlemişti. Ana yüreğiydi işte. İhtilalin olduğuna sevinsin miydi? Yoksa bu mapushane damında çürüyen oğlu için üzülsün müydü? Askerler tutukluları tembihliyorlardı. Elleriniz arkada olacak lan. Şikayet yok. Eğer cezaevinden konuşursanız siz bilirsiniz. Başınıza ne geleceğini biliyorsunuz. Bitti dediğimizde beklemeden hemen çıkacaksınız. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı komutanım. Kerim Nihat abisine baktı ister istemez. Nihat abi titriyordu. Sanki keşke gelmeselerdi diyordu içinden. İsimleri okundu. Baldırlarına inen son copla sıra sıra dizilmiş hücrelerindeki insanlara bakarak yürümeye başladılar. Kendi ziyaretçilerini bulmak için. Kerim genç bir kadınla yanındaki iki küçük çocuğu gördü. Nihat abinin çocukları herhalde deyip ilerledi. Annesi oradaydı işte. Hücreye girdi, ayaklarını rahat vaziyetinde açtı, ellerini arkaya kilitledi. Tam arkasında da bir asker beklemeye başladı kontrol için. Anne, oğlum. Gözler birbirine kenetlendi. Birbirlerini ne de çok özlemişlerdi. Nasılsın anne? Beni bırak, sen nasılsın oğlum? Seni dövüyorlar mı oğlum? Annesi bu soruyu sorduğuna pişman oldu. Arkasında bekleyen askerden çekindi ama yine de kendini tutamadı. Oğlunun ellerini arkada tutmasından şüphelenmişti. Ellerini uzat da bir bakayım oğlum. Niye arkaya koydun ellerini? O bebekken sevdiği, okşadığı elleri. Yavrusuna ne yapıyorlardı? Ah anne, sorma o elleri. Gece gündüz senin dudaklarının öptüğü o elleri öyle kıyıyorlar ki anne diyemedi. Diyebilseydi eğer, bu zalimlerin her biri bir Yezid anne diyecekti. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Reyhan-ı Hüseyin'in başını kesip bir tepside önüne koyduklarında elindeki sopasıyla İmam Hüseyin Efendimizin dudaklarını karıştırıyordu da orada bu acıyı dayanamayan bir sahabi, oynama yeter, bu dudakları Resulullah'ın öptüğünü gördüm demişti ya. Ah ayağın altında cennet olan annem, senin öpüp okşadığın yavrunun her tarafını coplarla morarttılar diyemedi. Burası Kerbela ana diye haykıramadı büyük bir sabırla. Yok anne, bir şey yok, bize bir şey yapmıyorlar, üzülme sen, ben çok iyiyim diyebildi. Baban gelemedi oğlum, biliyorsun hasta yola dayanamıyor, gözlerinden öpüyor. Babamın ellerinden öperim anam. Söyle, hakkını helal etsin. O nasıl söz oğlum öyle? Yok ana, bir şey olacağı için değil, hani sizi çok üzdüm de o yüzden. Gözler konuştu, gerisini bir damlası cehennem ateşine sütre damlalar. O gözyaşların bir damlası azametli Allah'ın yarattığı cehennemi söndürür de bu taşlaşmış kalplerin kurduğu cehennemde umursanmazdı bile. Benim Rabbim ne kadar merhametliydi. Bir damla gözyaşına dayanamayıp kızgınlığı bin yıl mesafeden hissedilen cehennemini söndürüveriyordu. Arkasındaki askerin sesiyle irkildi. Görüş bitti. Sadece 3 dakikaydı görüş. Ta uzaklardan 3 dakika için mi gelmişlerdi? Vicdan kalmamış mıydı bunlarda? Oğlum eline bir bakayım. Allah'a ısmarladık ana. Herkese selam söyle. Ben iyiyim, üzülmeyin. Oğlum 5 lira para bıraktım. Anca bu kadar getirebildim oğul. Kerim görüş hücresinden fırladı ve çıkıp gitti. Göremedi oğlunun o doya doya öptüğü ellerini. Sarılamadı yavrusuna. Kıyamet mi kopardı sanki bir kere sarılsaydı? Sadece meleklerin işittiği bir sesle feryat ediyordu annesi. Ne yiyip ne içiyorsun oğlum? Neden böyle bir deri bir kemik kalmışsın oğlum? Kuru fasulye getiriyorlar mı oğul? Ninen sana maniler dizdi. Seni çok özledi oğul. Bir damlasına Allah'ın kıyamadığı o gözyaşları sel olmuştu da taş kesmiş zalimlerin yürekleri kıpırdamıyordu bile. Zor çıktı görüş hücresinden Kerem'in anası. Koşun lan. Görüşe giderlerken biraz yumuşamış olan coplar şimdi öyle şiddetli ve acımasızdı ki. Onlarca copun arasında koğuşa doğru koşarken yanında koşmakta olan Nihat abiyi gördü. Ben böyle olduysam o ne oldu acaba dedi. Kendini unuttu. Onu düşünmeye başladı. Nihat abi kendini yatağına attı. Kerim başına geldi. Ne dese teselli edemezdi. Bir şey demedi ama onu bırakmadığını da göstermek için Nihat abi dertleşmek, içini dökmek isterse diye yanında bekledi. Komünistlerden çekinebilir de ağlıyor demesinler diye Kerim solculardan yana siper oldu. Ağla ağabey, ağla, ayıp değil ya. Bize bunu yapanlar utansınlar. Vatanı sevdik be ağabey. Biz ne yaptık? Onlar utansın, sen utanma. O korkusuz vatan aşkıyla dolu yiğit Nihat ağabey titrek sesiyle. Kerim, kızım beni tanıyamadı. Çok tatlı olmuş yanakları. Okşayamadım, öpemedim diyebildi. Kimse ailemle ilgilenmiyormuş. Kocası terörist olmuş diyorlarmış. Çocuklara elbise alamamış bayramda. Ancak karınlarını doyuruyormuş. Kerim iyi ki evli değilmişiz dedi içinden. Koca adam ağlıyor be. Ya hanım ne yapsın dışarıda? Sel olan gözyaşları zalimlerin cehennemini söndürmeye yetmiyordu. Kerim o görüşte hayatını değiştirecek bir şey yaşadı. Abisi kendisine Mevlana'nın mesnevisini göndermişti. Gerçekten de Kerim'in hayatı mesnevi ile değişecek, eski Kerim'e veda edecekti. Cehennemden cennete açılan yol. Kahvaltıdaydılar. Yine her zamanki gibi büyük bir zulümle kapılar açılmış, soğumuş çay gelmişti. Kravanada ise çorba vardı. Mamak'ta yiyebildikleri tek yemek çorbaydı. Ama o da o kadar az geliyordu ki, kişi başına belki 5-6 kaşık düşüyordu. Kendi paralarıyla aldıkları peynir ve zeytinle idare etmeye çalışıyorlardı. Solculara ise kasa kasa domatesler, salatalıklar, kutu kutu peynirler, zeytinler, reçeller geliyordu. Ülkücülerin hepsi gariban Anadolu çocuklarıydı. Çok azının ailesinden para geliyordu. O parayı ortaya koyuyor, birlikte harcıyorlardı. Kahvaltı sonrasında herkesin elinde elif cüzü, Kur'an öğreniyorlardı. Kerim kaçakken aldığı Kur'an dersinin faydasını görmüş, herkese Kur'an öğretiyordu. Tecvid, hatta makam dersi görüyorlardı. Namaz sureleri ise tüm Mamak çapında ezber yapılıyor. Hatta mahkeme sıralarında savcılar belgeler okurken onlar birbirleriyle surelerin ezberlerini tekrarlıyorlardı. Bilenlere cüzler dağıtılıyordu. Her cuma gecesi hatim duası yapılıyordu. Ama doya doya sessizce bir Kur'an okuyamıyorlardı. Kur'an'ı da hatim duasını da sessizce okuyup yapıyorlardı. Kerim öğrendiğine göre Kur'an'ı gece sesli, gündüz sessiz okumak eftalmiş ama artık hayatı boyunca gündüz de olsa sessiz okuyamayacaktı ama hep sesli okuyacaktı. Mamak'taki zalimlere inat. Kur'an dersleri sadece yüzünden okumakla kalmıyordu. Hasan Basri Çantay'ın mealinden ayetlerin Türkçe açıklamaları topluca okunuyordu. Anlayamadıkları ayetler olursa dışarıya yazdıkları mektuplarla soruyorlardı açıklamalarını. Aralarında hoca yoktu ama Rabbimiz anlayasınız diye size apacık bir kitap gönderdik demiyor muydu? Kur'an'ın mucizesini de bizzat koğuşlarında yaşamışlardı. Halil isminde yaş itibariyle hepsinden büyük birisi vardı. Yaşı büyük olmasına rağmen fitnecinin tekiydi. Kendi aralarında çıkan tüm anlaşmazlıkların fitilini o ateşliyordu. Kimse sevmezdi onu. Bir ara kimse farkında değildi. Herkes onu Halil ağabey demeye başladılar. Fitneyi bırakın, tüm anlaşmazlıkların arasını o düzeltiyor, gönülleri birleştiriyordu. Bu hemen hemen bir ay içinde olmuştu. Kerim ile Nihat ağabeyi birlikte Halil'i düşündüler. Apaçık bir mucizesiydi Kur'an'ın. Halil bir ay öncesinden beri elinden Kur'an'ı hiç düşürmüyordu. Herkes onu elinde Kur'an'la görüyordu. Kur'an Halil'i de ahlakını da değiştirmişti. Hayretler içindeydi koğuş. Herkes bu sebeple Kur'an'a biraz daha sarıldı. İlmihal dersleri ise herkesin katıldığı bir dersti. Herkes kadınlarla ilgili bölümler hariç en az bir imam hatipli kadar bilgiye sahip olacaktı. Bazı yerlerde bayağı ileriye gidiyorlardı fetvalarda. Mesela ekmek bıçakla kesilir miydi? Caiz miydi? Kim nereden duymuşsa konuyu ortaya atmış, tartışma başlamıştı. Bunların hepsinin sebebi İslam ne diyorsa öyle yaşayalım derdiydi. Artık dertleri İslam'ı yaşamaktı. Namaz ve abdestle ilgili bölümleri ise yutmuşlardı sanki. Uygulamalar yapıyorlardı. Aralarında sırayla imamete geçiyor, namaz kıldırmayı öğreniyorlardı İlmihal'e göre. Bir gün yapamam diye dirense de Cemal'i imamete geçirdiler. Kamet getirildi, cemaatle namaz başladı. Allahu Ekber. Fatiha'yı sesli okudu. Ardından biraz tereddüt ederek Tebbet suresini ekledi. Rüküye gittiğinde öyle heyecanlıydı ki Sübhane Rabbiyel Azim demeyi bile neredeyse unutmuştu. İlk rekatın ilk secdesine gitmişlerdi. Cemal secdede kendi başına namaz kıldığında hiç şaşırmadı. Sübhane Rabbiyel Ala'yı hatırlayamadı. Bekledi ama yine hatırlayamadı. Beceremeyecekti. Ne yapacağını bilemeyince kalktı, namazı terk etti. Cemal ise secdede imamın kalkmak için tekbirini bekliyorlardı. Bu kadar da olmazdı. Birisi secdeden başını kaldırıp baktı. Geri secdeye gitti. İmamın olmadığını görmüştü. Kalkın ey cemaat, imam yok. Herkes namazı bozdu ve ayağa kalktılar. Baktılar imam kaçmış. Mamakşartların müsaade ettiği bir sesle hepsi gülüyorlardı. O arada o güne kadar namaza gelmeyen Raşit manzarayı görmüştü. Gitti abdest aldı geldi. Geçin namazı ben kıldırayım deyiverdi. Herkes şaşırmıştı. Geldiğinden beri namaz kılmayan Raşit imam olduğu namazı kıldılar. Öyle güzel kıldırmıştı ki namaz bitince ona öyle kızdılar ki. Madem her şeyi biliyorsun niye namaz kılmıyorsun? Raşit o günden sonra namaza başladı. Bir daha bırakmamacasına. Ekseriyet 5 vakit haricinde zulümden arta kalan zamanlarda kaza namazları da kılıyorlardı artık. Cemaatle namazın tadını aldıktan sonra bir daha bırakmadılar ve hep cemaat yaptılar bir namaz hariç. Öğrenmişlerdi ki esir olanlar cuma namazı kılamazlardı. Allah mümin kullarının esir olmalarını istemiyor ve hürriyetlerine kavuşmaları için mutlaka mücadele etmelerini emrini veriyordu. Mamak'ta Ramazan. Zeytinleri saydın mı kardeş? Saydım abi. Adam başı kaç tane hesapladın mı? 3 tane abi. Ramazan ayıydı. Sahur için yemek hazırlıyorlardı. Ramazan sıcak yaz günlerine rastlamıştı. Kader. Akşam yemek karavanası saat 4-4.30 arası geliyor ama iftar 8'de oluyordu. Karavana geldikten bir saat sonra ise borçlarını istiyorlardı. Yani karavanadan hiçbir şeyi iftara saklayamıyorlardı. 2 zeytin sana, 3 zeytin sana. Kendini gece gündüz Allah'a vermiş bu çocukların Müslümanlığını beğenmeyen, hatta ülkücüleri Müslümandan saymayan bazı Müslümanlar ise birbirlerine ziyafetler çekiyorlardı takva adına. Bu nasıl bir takva idi ki? Anlamanın imkanı olmasa gerek. Mamak şartlarında kapıdaki nöbetçinin her şeyi bahane edip copladığı şartlarda orucu tutabilmek için her şeyi göze alan bu gençler ezan dinmesin, İslam bu topraklarda ebedi kalsın diye mücadele etmişlerdi eksiklerine rağmen. Şimdi kimselerin kendini anlatmadığı eksiklerini tamamlamaya çalışıyor, her sabah namazına coplanmayı göze alarak kalkıyorlardı. Oruç onların cennete giden yoldaki hızlarıydı. Ramazan dışında da pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyorlardı. 6. koğuştaki mahir ise Davut orucu tutuyordu. Bir gün yiyor, bir gün oruç tutuyordu. Herkesin çok sevdiği mahir Kerim'in yeni mahalleden arkadaşıydı. Arkadaşlarının babası gibiydi. Çok merhametliydi. Meşhur C5'te işkenceciler ona babasının adını bile söyletememişlerdi. Mamaktakiler eğer bu nimetin kıymetini bilir ve hayatlarını Mamak'taki gibi sürdürebilirse bunca bedel ödendikten sonra Rabbim onları hiç cennetine koymaz mıydı? Mamak cehennemi gerçekten de cennete giden bir yoldu kıymetini bilene. Timur Taş Hoca. MHP ana davasından yargılananlar ve çeşitli illerden MHP davasıyla birleştirerek yargılanmak üzere getirilen arkadaşlarıyla olayları ve geldikleri yerlerde olanları konuşuyorlardı. Her biri Mamak'a getirilmeden önce tutuklandıkları yerlerdeki işkencecileri ve acı dolu günlerini anlatıyorlardı. İstanbul davasından yargılanan Hasan Ali karşılaştığı acı bir olayı hatırlayarak anlattı. Timur Taş Hoca'yı duymuşsunuzdur. İstanbul vaizlerinden. Şu kasetleri olan hoca mı? Ha o işte. İstanbul sanıklarından birisi. Bir kere ben dinlemiştim onu. Ne kalabalıktı ama. Bir görecektiniz. Ne olmuş ona? Dedi. Bizim olduğumuz yere getirdiler onu da. Halk ayaklanmıştır mutlaka. Ne ayaklanacak ya? Hoca efendi avukat bile bulamamış. Suçu neymiş kardeş? İmana gelin demekten başka ne suç olur bir hocanın? Laikliğe aykırı vaazlar veriyorsun diye. Hoca diye bir şey yapmamışlardır ona. Yapmamışlar mı? Sakallarını tek tek yolmuşlar. Sadece kendileri değildi demek ki. 12 Eylülcüler kendilerince koydukları kanunlara uygun olmayan herkesi tutukluyorlardı demek ki. Onun vaazını dinleyen acıyla kıvrandı. Ne güzel anlatıyordu Müslüman olmayı. Vay zalimler vay. Vay ölmeyesiciler vay. Hür oldukları tek yer rüyalar. Mamak'ta rüyalar çok meşhurdu. Herkes rüyalarla hayallere dalar, tahliye umutlarını rüyalarla yeşertmeye çalışırlardı. Koğuş'un yaşlı ağabeyi Nihat rüyalara çok düşkündü. Çünkü en çok acıyı o çekiyordu. Bir sabah gençlerden biri Nihat ağabeyin yanına geldi. Abi bu gece seni rüyamda gördüm. Nihat abi heyecanlanmıştı. Hayırdır inşallah anlat hele. Abi ben bir ata binmişim gidiyorum. Ben neredeyim? Dur abi heyecanlanma sen de benim arkamda oturuyorsun. Nereye gidiyoruz? Mamak'tan dışarıya gidiyoruz. Tam da üzümler çıkmış. Rüyayı anlattı mevsim, üzümlerin çıktığı mevsim. Nihat abi hemen kafasında yorumlamaya başladı. Rüyayı anlatan da bunu istiyordu zaten. Nihat abi, desene bu ayki mahkemelerde tahliye yolu gözüktü dedi. Herkes başlarına toplanmıştı. Tebessümlerin farkında değildi Nihat abi. Böyle bitti mi rüya? Yok abi, at dört nala koşuyor. Sonra çıktı mı tel örgülerden? Çıktı abi. Vay be, ne güzelmiş. Abi at çıktı tel örgülerden de. Nihat abi bir an durdu. Ne yani, ne oldu? Ben atın üstünde atla geçtim ama sen düştün, tel örgülerin içinde kaldın. Deme ya. Nihat abi üzülmüştü ama o anda herkes gülmeye başladı. Ne yani, benimle dalga mı geçiyorsun? Şakaydı be abi. Tabii bunca zulmün içinde şaka da yapılabiliyor muydunuz dememeli kimse onlara. Hayat devam ediyordu orada. Bu rüya bir şakaydı ama Kerim'in gördüğü rüyalar gerçekti. Gökyüzü karanlığın içinde nurani bir renge bürünmüştü. Mamak abilon üzerinde rengini ve cinslerini tarif edemeyeceği kuşlar uçuyordu. Öyle uçuyorlardı ki yıllar geçse de unutamayacağı bu rüyadaki kuşlar abilonu tavaf ediyorlardı. Kendilerini Allah'a vermiş bu mazlum ve genç çocuklar için melekler gelmişti demek ki, dedi rüyasında Kerim. Muhsin Başkan'ın unutamayacağı rüya. Yine bir gece rüyasında kendisini görüyordu dağların eteklerinde. Gözünü dağa çevirdiğinde dağın tepesinde Muhsin Başkan'ı görüyordu. Ne işi vardı onun dağın tepesinde? Kerim Başkan'a doğru bir tekerlek yuvarlıyordu. O anda dağların ağladığını gördü. Dağlar ağlıyordu ve gözü ağlayan dağların arkasına çevrildi. Sanki cennetten bir yerdi. Ancak cennette olabilecek renkte çimenler vardı. 30 yıl sonra Muhsin Başkan vefatından 4 gün önce ordudaki bir salon konuşmasında bu rüyayı anlatacaktı. Dağların arkasındaki o cennete giden başkan, mekanın cennet olsun. Annesi mektubunda hacca gideceklerini ama kendisini burada hapiste bırakıp gidemeyeceğini yazıyordu. Kerim ise ona gördüğü rüyaları anlatıyordu ve mutlaka gitmeleri gerektiğini yazıp onları zorluyordu. Defalarca kendini Kabe'de gören Kerim, Kabe'yi dağların çarşılarının arasında görüyordu. İnanmıyordu bu gördüklerine çünkü Mekke'yi bir çölün içinde zannediyordu. Mekke'nin daracık çarşılarının arasında kocaman binaların çevrelediği Kabe'de görüyordu kendisini hep. Onlarca kere görmüştü bu rüyaları. Yıllar sonra Beytullah'a gittiğinde Mamak'taki rüyanın ne kadar gerçek olduğunu fark etmişti. Hatta rüyasında dolaştığı çarşıları bile görmüştü. Hayatını yönlendirecek rüya. Nisan ayının sabahıydı. Kan ter içinde uyandı. Yıllar geçse de unutamayacağı rüyanın hala tesirindeydi. Halilurrahman Camii'nin yanında yürüyordu. Balıklara bakarken birden gözü caminin ezan okunan şerefesine takıldı. Şerefede bembeyaz bir makam koltuğu vardı. Rüyanın tabirini yapamamıştı ama yıllar sonra anlayacaktı ne demek olduğunu. Kerim imam olmayacaktı ama müezzinlik makamında olacaktı. İmamlığın getirdiği sorumlulukların değil ama müezzinliğin verdiği o kıymetli tebliğ faaliyetinin habercisiydi bu rüya. Kerim'i tanıyanların ne kadar da sadık bir rüya diye yorumlayacakları bu rüya, Kerim'in gelecekteki hayatının habercisiydi. İnsanları İslam'a davet eden bir davetçi olacaktı. Ama o gün bunu bilmiyordu. Cehennemde büyük baskın, arama. Kapıda bir anda şakırtılar duyuldu. Kapı açılıyordu. Herkes neye uğradığını bilemedi. Herkes elbiselerini giymeye başladı. Sanki büyük bir deprem oluyordu. Elbise üstüne elbise, pantolon üstüne pantolon giyiyorlardı. Belli ki bir zulüm vardı yine. Kapı açıldı. Boşalt lan. Tam anlamıyla hayvan ahırı boşaltılıyordu. Herkes koridora sayımlardaki gibi tek sıra halde çıkıyor ama askerler öyle vuruyor ve acele ettiriyorlardı ki birbirlerinin üstüne düşenler oluyordu. Hata ettikçe de coplar iniyordu tepelerine. Her zamankinin en az 3 katı asker vardı. Sıraya geç lan. Sayımdaki gibi herkes duvar dibine tekli sıra olarak geçiyor. Sırtlarını duvara verip başlarını yine tavana dikiyorlardı. Askerlerde öyle hareketlilik vardı ki. Baştan say. 1, 2... Sayım çavuşu her sayının yüzüne yumruk gibi öyle bir tokat indiriyordu ki o da kendince böyle sayıyordu. 25, 26, 92 sondur komutanım. Her zamanki gibi copların acımasızlığı altında sayım bitmişti. Sessizlik vardı. Koğuşun içinden sesler geliyordu. Belli ki arama yapıyorlardı. Asker olanca gücüyle bağırıyordu işkence yapabilmek için. İstiklal Marşı 4. kıta başla. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var, ulusum. Korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. İstiklal Marşı okunurken sıradan birini çektiler ve yere yatırdılar. Koğuşa yeni gelmiş baba oğuldan birisiydi bu. Teşkilattan değildi ama bizimkilere takılmışlardı. Galiba maaşı söyleyememişti. Habire vuruyorlardı. Palakaya yatırdılar. Adam öyle bir bağırıyordu ki. Yeter, vurma komutanım. Askerler onun yalvarışını dinlemiyor. O bağırdıkça daha çok vuruyorlardı. Baba bağırdıkça yanı başında sırada olan oğlu hiçbir şey yapamıyor. Sanki önünde dayak yiyen ve kurtarın diye bağıran babası değilmiş gibi İstiklal Marşı'nı bağırarak okumaya devam ediyordu. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kimsenin kimseye fayda etmeyeceği, annenin karnındaki bebeğini terk edeceği, babanın oğluna fayda veremeyeceği, kimsenin kimseyi hatırlayamayacağı mahşerdi sanki. İstiklal Marşı bitmiş, sessizlik olmuştu bir müddet. Acaba içerideki arama bitmiş miydi? Kıdemli, bu boğma zincirleri kimin lan? Kıdemli yardımcısı, bu boğma zincirleri kimin lan? Kıdemli sayıları kalabalık olduğu için solculardandı. Yardımcısı ise sayısı az olan ülkücülerdendi. Tesbih olduğunu bal gibi de biliyorlardı ama boğma zinciri diyorlardı. Tesbih olduğunu bildikleri için yardımcıyı çağırmışlardı. İçeriye tesbih sokmak yasaktı. Boğma zinciri dedikleri de iplerden boğum atarak yaptığımız 33'lük ve 99'luk ipten tesbihlerdi. En uzunun boyu anca bir karıştı. Yakalamasınlar diye ranzanın altına tahtaların arasına saklamıştı arkadaşları. Durumu fark eden arkadaşlardan birisi kendini feda etti. Eğer bir kişi kendini feda etmişse tüm koğuşu cezalandıracaklardı. Solcular bizim yüzümüzden hem de ibadet ettiğimiz tesbihimiz yüzünden ceza almamalıydılar. Onlara karşı boynumuz bükük kalırdık yoksa. Benim komutanım deyip içeri girdi. İçeriden uzaktan da olsa sesi duyuyordu kapı yakın olanlar. Memleketine doğru domallan. Rükü vaziyeti alıyor ve askerler de kalçasına coplarla vuruyorlardı. Blok amiri binbaşı elinde levha gibi bir kağıt tutuyordu. Asker bağırdı. Bu kimin lan? Herkes mecburen göz ucuyla binbaşının elindeki kağıda baktı. Kerim fırladı. Resim kağıdına kantinden sipariş ederek getirdiği keçe kalemlerle etrafını süsleyerek yazdı. İbrahim Karahisar'ın hattıyla yazılmış besmeleydi. Benim komutanım. Komutan evirip çevirip baktı. Besmele değil mi bu? Evet komutanım. Nasıl bildim ama? Sen mi yaptın bunu? Evet komutanım. Tamam, yapabilirsin. O günden sonra tüm Mamak'ta herkes resimler yapmaya, hat yazmaya, ailesine göndermeye başladı. Asker tekrar bağırdı. Niyetleri kötüydü. 10. yıl marşı başla. 10. yıl marşı dendi mi artık bekle zulmü. Çünkü nadiren söylettikleri için kimse ezberleyemiyordu. Aslında askerler de bilmiyordu. Sadece kalabalığı takip edemeyen ve farklı söyleyenleri tespit edip vuruyorlardı. O arada dayak yemek için yanlış yapmaya da gerek yoktu zaten. Sayım da zulüm de bitmişti. Sağa sola dön, koşar adım, marş marş. Tüm tutuklular koşar adımlarla ve coplar eşliğinde koğuşa girdiler. Aslında giremediler. Her giren girişte üst üste yığılıyordu. İçerisi savaş alanına dönmüştü. Güya araba yapmışlardı. Kapıdan asker bağırdı. 10 dakika içinde her şey eskisi gibi düzelmiş olacak lan. Alıştıkları her zamanki tehditti ama hemen hemen her tehditlerini gerçekleştirirlerdi. Koğuşa girdiklerinde dehşete düşmüşlerdi. Tüm yataklar parçalanmış ve dağıtılmış, tutuklara ait özel tüm çantaların içi boşaltılmış, ortaya atılmıştı. Mutfaktaki tüm peynirler, zeytinler, zeytinyağları hatta reçeller de çamaşırların ve yatakların üstüne dökülmüştü. 10 dakika içinde buraları düzeltmenin imkanı var mıydı acaba? Evet, düzelecekti. Mecburdular. Bütün tutuklar koğuşun ortasına atılmış ve bir yığın haline getirmiş eşyaları ayıklayarak toparlamaya çalışıyorlardı. Birisi elindeki bir iç çamaşırını havaya kaldırıp koğuşa sesleniyordu. Bu kimin? Kerim utanarak elini uzatıp çamaşırını alırken ilk kez yattıkları o sert yatakların içinde neler olduğunu gördü. Bunlar kırpılmış çaputlardı. Herkes eline geçirdiği yatak kılıflarının içine ortalığa saçmış çaput parçalarıyla doldurmaya, yeniden bir yatak oluşturmaya çalışıyordu. Bir yandan yataklar ellerindeki iğnelerle ağızları dikilip eski haline getirilirken bir yandan da yatakların ve çamaşırların içine boşaltılmış yağ, reçel gibi mutfak malzemelerini ayırmaya ve yerine yerleştirmeye çalışıyorlardı. 10 dakika içinde bütün bunlar tamamlanmış ve herkes kanter içinde kalarak koğuşu eski haline getirmişlerdi. Mazgaldan içeriye gözetleyen nöbetçi, herkes yerine geçsin lan diye bağırdı. Böyle bir zulüm olabilir miydi? Olmuştu işte. İnanamıyordu Kerim. Niçindi, nedendi bunlar? Mahkeme ise mahkeme. Zaten hürriyetlerine mahrum edilmişlikleri yetmiyor muydu? Devletin kanununda, anayasasındaki boşluklar her türlü zulme kapı aralıyordu. İnsan acizdi ve yapamayacağı kanunlar her türlü zulme kapı aralayabiliyordu. İrticai düşünceler deyip yobazlıkla itham edilen, suç sayılarak insanların uzaklaştırılmaya çalışıldığı kul hakkını her şeyden üste tutan ilahi kanunlar ne kadar ince bir adalet terazisine sahipti. Kerim ilahi adalete bir kez daha iman etmiş ve batılın zulme dönüşüne bir kez daha tanıklık etmişti. Medrese-i Yusufiye'de Kur'an ayetlerine bir kez daha sımsıkı sarılmanın ehemmiyetini idrak etmişlerdi. 14. ayrımın sonu sayfa 212.